أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İmam Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bildirdiklerine göre Ravi, Beni Fihr'in kardeşi El-Müstevrit. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durumu ve değeri ancak birinizin el parmağını denizin içine koyması durumu gibidir. Artık parmağın o sudan ne ile döneceğine bir bakıversin. Allahu Ekber. Haydi deniz kenarına. Akdeniz, Karadeniz ya da bir başka deniz. Ama isterseniz şöyle ucu bucağı görünmez bir okyanus olsun. Konuyu daha iyi anlasak. Yok, aslında anlamak isteyenler küçücük bir su parçasında bile, su bardağına doldurduğu bir suda bile bunu görebilecekler. Hatta parmağını suya değdirmeden. Düşünüyoruz ahiret nimetleri ve dünyanın değeri, dünyadaki nimetlerin değeri. Parmağınızı suya, deniz suyuna batırıyorsunuz. Yani siz kendi parmağınızı size göre hangisi en büyükse, hangisi daha çok su toplayabilecekse o parmağınızı suya daldırıyorsunuz. Denizin içine doğru şöyle tam merkezine ama bir parmak kadar. Sonra çıkarıyorsunuz sudan. Ne kadar getiriyor size? Ne alıp geliyor? Bir, iki damla. Başka? Biraz da ıslaklık. Var mı başka bir şey? Bulaşıklık yani. İşte ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durum ve değeri bu. Ne olacak ki? Dünyada ne kazanan ne kadar kazanıyor ki? Yani ahirette verileceklere göre ne elde ettiğini neden düşünmez ki insanlar? Konuyla ilgili nice örnekler, hadisler görürsünüz. Mesela birinde Müslümanların cennete en son girecek olanının cennette edineceği, elde edeceği mükafat dünyanın 10 katı genişliğinde olacak. 10 katı genişlikte bir dünya en son girene verileceğine göre siz kıyaslayabildiniz mi? Bir önceki, çok önceki, ilk önceki girenlere neler verilecek ve dünyadakilerle kıyaslayın. Bir başka bölüm anlatılır yine dünya ve ahiret hesabıyla. Dünyada dert yüzü görmemiş, sıkıntı çekmemiş, her istediği yerine getirilmiş, ne isterse yapılmış bir kafir cehenneme atılıp çıkarılınca, bir kere batırılıp çıkarılınca, sen dünyada rahat gördün mü denilecekmiş de, hayır vallahi ya Rabbi, hiçbir rahat yüzü görmemişim diyecek. Onu dedirtecek bir cehennem yani. Ama dünyada gün yüzü görmemiş, dert, çile, kan, gasavetle ömür tüketmiş, hiç mi hiç dünya rahatına nail olmamış bir Müslüman da cennete girdirilip çıkarılınca sen daha önce hiç sıkıntı çektin mi denilecekmiş, o da hayır vallahi ya Rabbi diyecekmiş. Artık siz kıyaslayın. Aleyhissalatü vesselam der ki, cennette bir kamçı genişliğinde, bir kırbaç genişliğinde bir yer, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Söyleyin, sizin neniz var dünyada? En fazla olsa ne kadar olurdu? Karun kadar. O özel bir sembol olarak, özel bir model olarak tanıtıldığı için söylüyorum. Yani malı, mülkü ve sevdası, Kur'an'da özel bir tanıtıma konu olduğu için haber veriyorum. Ya da sizin bir kişi değil, bir toplum olarak neniz olabilir, dünyada neler elde edebilmişsinizdir? Olsa olsa en fazla Ad kavmi kadar, adi toplum kadar olabilir şu İran bağlarının sahibi insanlar, sanki dünyayı cennete çeviren insanlar değil mi? Ne oldu sonunda? Bir rüzgar, bir helak. Ve yok işte, hani hiçbiri kalmadı şimdi ortada. Buna göre tekrar hadise dönüyorum. Beni Fihr'in kardeşi El-Müstevrit'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durum ve değeri ancak birinizin el parmağını denizin içine koyması durumu gibidir ki artık parmağın o sudan ne ile döneceğine bir bakıversin. Ve bu kıyastan sonra akıllı olan kişiyi düşünün ki parmağının çekip alıvereceği bir su miktarıyla tüm denizi birbiriyle değiş tokuş etsin, öyle mi? Parmağındaki olsun yeter diye denizi feda etsin. Akıl kârı mı sizce? Ama yapmıyor muyuz ya da ona meyletmiyor muyuz? Neredeyse buna evet demiyor muyuz? Yani şeytan ve dostları sanki koltuğumuza girmiş de olsun be fark etmez dercesine bizi ona doğru sevk etmiyorlar mı? Tirmizi'den ve Beyhaki'den İbn-i Mace'den öğreneceğimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis, dünya ve dünyalıkları şöyle anlatıyor. Dünya melundur. İçindekiler de. Yani Allah katında kabule şayan olmaktan, onun iltifatından uzaktır. Dünyadaki şeyler de öyle. Ancak Allah'ı gündemde tutmak, Allah'ın sevdiği şeyler, Allah'ı anmaya yakın ve uygun olanlar, bir de alim ve ilim öğreninin dini ilimlerle meşguliyetleri bu hükmün dışındadır. Ne dersiniz? Sizin dünyadan nasibiniz nola ki, neler var size ayrılmış dünyada, eğer Allah'ı gündemde tutacak şeylerse, size Allah'ı gündemde tutturan şeylerse, Allah'ı anmaksa sizin nasibiniz, Allah'ın sevdiği şeylerse, yani onun istedikleri, kulluk birimleri ise, Kur'an'da ve sünnette tanıtılan eylemlerse, bir de bunun öğrenme ve öğretilme makamındaysanız, Kur'an öğreniyor, sünnet öğretiyor, Kur'an öğretiyor, sünnet öğreniyorsanız, ha o zaman dünya melun içindekiler de ama bunlar onun dışında olacak. Yani Allah katında kabul edilmekten uzak, Allah'ın iltifatından uzak şeylerdir bunlar. Ne nisbi vardı bunun dışında? Evinizin dış kaplamasını 3 yılda tamamlayabildiniz. Ne kâr getirecekti? Bir okul bitirdiniz, bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha bitirdiniz. Bir dükkan açtınız, sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha açtınız. Bir elbise, kenara bir elbise daha, sonra bir elbise daha koydunuz. Ayakkabınız bile öyle. Başka? Yani siz tarlanız, tapanınızla, koyununuz, keçinizle, halınız, minderinizle, koltuğunuz, kanepenizle, dostunuz, eşiniz, yakınınızla, bildiğiniz, topladığınız bilgilerinizle, sosyal ve ekonomik tavrınız ve haliniz, hareketinizle, eğer onların vahye uygunluğundan söz edebiliyor, yani ben bununla kul oldum demeye cesaretiniz varsa, mübarek olsun. Değilse, eyvah, Allah katında kabule şayan olmaktan uzak, onun Allah'ın iltifatından uzak şeylerdir bunlar. Enes bin Malik'ten İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. El-Hakem, Müstedrek'ine de almış aynı hadisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Dine ve sünnete sarılmakla ilgili iş gittikçe güçleşecek. Dünya gittikçe gerçek Müslümanlara sırt çevirecek. İnsanların cimriliği, ihtirası gittikçe fazlalaşacak. Kıyamet ancak insanların şer olanlarının başına kopacaktır. Mehdi, yani her bakımdan hidayet üzere olan, İnsanlara hidayeti gündemde tutmaya layık zat da ancak Meryem oğlu İsa'dır. Demek ki bizim işimiz şu din işi, iyi bir Müslüman olma işi, din ve dine sarılma işi, sünnet ve sünneti ayakta tutma işi, peygamberle beraber olma, Allah'a kul olma işi gün geçtikçe güçleşecek, zorlaşacak. Ve dünya giderek gerçek Müslümanlara sırt çevirecek, yaşanmaz hale gelecek. Yani dünyanın ne kabahati var? Anlatılanı bildiniz değil mi? Dünyadaki hayat. Değilse dünya güneş ve ay, yıldızlarla beraber, ağaçlar, sular ve toprak, hava ile beraber, bunların kusuru kabahati olmadığı gibi özel bir meziyeti de olmaz. Yaratıldığından beri öyleler onlar. Devam ediyorlar oluşlarına. İsyan etmezler Allah'ın emrine onlar. Fakat insanlar onları ya kullukta kullanırlar, ya kendileri adına şer konumuna koyarlar. Hatta belki o sebepten Kur'an'ın sondan ikinci suresinde, yani Felak suresinde, "Ya Rabbi, mahlukat ve mevcudatın bize şer olması konusunda acizliğimizi, zaafımızı biliyor ve sana sığınıyoruz" diye dua ediyoruz. "Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak." Ya Rab, sen güçlü, sen muktedir, sen etkin ve egemen, sen bu işe layıksın. Biz zayıf ve aciz kullar sana sığınıyoruz. Bizi koru ya Rabbi, sen ki felakın Rabbisin. Ortaya çıkacak her şey senin emrinle, senin iradenle mümkün, senin yaratmanla, gücünle mümkündür. Onun için sana sığınıyoruz. Min şerri ma halak, mahlukatın şerrinden. Mahlukat, hava, ateş, su ve toprak. Mahlukat, kadın, erkek, anne, baba ve çocuklar. Mahlukat, hayvanlar, cinler ya da dünya, göktekiler, sema ve arzdakiler, hepsi beraber, her şey mahlukat. Bütün bunların bana şer olması konumundan Allah'a sığınıyorum. Çünkü mesela para, bende olmadan önceki halime göre ben paralandıktan, zengin olduktan sonra eğer şerre doğru, yani cehenneme doğru gidiyorsam para benim için şer olmuştur. Aynı şekilde bir kadın için erkek, bir erkek için kadın, bir anne baba için çocuk, eğer var olduktan sonra onları cehenneme doğru sürüklüyorsa, o onlar için şerdir. Ya Rabbi, bütün mahlukat ve mevcudatın benim dünyaya girmelerini benim cennet sebebim eyle, cehennem sebebim olmalarından sana sığınıyorum diye dua ediyoruz. İşte dünya gerçek Müslümanlara sırt çevirecek bu anlamda. Sanki bütün çevremizdekiler, her şey bizim şerrimizi isteyecek, hayrımıza engel olmaya sanki programlanmış. Herkes, bütün varlıklar bizi bunun için zorlayacaklar galiba. İnsanların cimriliği artacak. İhtiras gittikçe fazlalaşacak. Hırs herkesin gözünü bürüyecek. Ve kıyamet ancak insanların en şerli olanlarının başına kopacaktır. Hatta bir hadisten öğreniyoruz, bir başka hadisten, bir ateş çıkacak ki insanlar önüne katıp gidecek. Arkada kalanlar hep o ateş tarafından yenilecek. En şerliler kalacak ki onlar da yok olup gidecekler. Veya o kıyamet alametleri olarak zikredilen güneşin defterinin dürülmesi, yıldızların darmadağın her bir tarafa saçılmaları veya denizlerin kaynaştırılması, göğün parçalanması gibi olaylar, yeryüzünde Allah diyen Müslüman kalmadığı bir zaman olacak. Mehdi ise bu hadisin sonunda beyan edilen, ancak Meryem oğlu İsa aleyhisselamdır Hazreti İsa, işte gerçekten her yönüyle hidayet üzere olan ve de insanları hidayete davete tek yetkili olarak gerçek Mehdi ancak Hazreti İsa'dır. Peki bunun dışında Mehdiler de olamaz mı? Mehdi hidayet eden, hidayete davet eden, cennet yolunu öğreten demektir. Elbette Hazreti İsa'nın dışında da Mehdiler vardır, var ola gelecektir ama asıl Mehdi Hazreti İsa'dır. Cündüp radıyallahu anh'ten Buhari ve İbn-i Mace'de görebileceğiniz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim ki eğer ibadetinde riyakarlık ederse, Allah onun riyakarlığının cezasını verir. Kim de ibadetini halka işittirmek, böylece gösteriş yapmak isterse, Allah da onun niyetini halka işittirir, sonunda cezasını bulur. Demek ki insanlar ya yapıp ettiklerini Allah dedi diye Allah'ı razı etmek için yaparlar, ederler, ya da gösteriş için, duyurmak için yaparlar. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye, yapsınlar bakalım Allah onların cezasını hazırladığını. Aleyhissalatü vesselam bize böyle haber veriyor. Peki, insanlar duysun diye yaptık. Ceza modelini de bir hadis bize şöyle anlatıyor. Kıyamet günü insanlar hesap kitap için Allah'ın huzuruna geldiklerinde, Allah onları hesaba çekerken soracakmış kimilerine, sen ne yaptın, benim adıma neler eyledin? Ya Rab senin için malımı mülkümü dağıttım, infak ettim. Kimilerine diyecekmiş ki Allah, hayır desinler diye, amma da infak eden, amma hayır dağıtan bir adam, ne kadar zengin ve cömert bir adam desinler diye yaptın dediler de, denilecek, vurulacakmış alın ortasına, yuvarlanacakmış cehennemin ta dibine, Allah korusun. Allah bizi öyle olmaktan korusun. Kimileri de, ya Rabbi dünyada senin için ilim öğrendim ve öğrettim, sadece seni memnun etmek için filan diye, güya Allah bilmez, öyle diyeceklermiş. Allah da, Allah bizi onlardan olmaktan korusun, ama kimilerine diyecekmiş ki hayır desinler diye, alim bir zat be, gerçekten her şeyi biliyor, farklı biliyor, desinler diye yaptın ve dediler de, daha ne istiyorsun, hadi bakalım cehennemin dibine denilecekmiş. Allah korusun. Amr bin Gaylan es-Sakafi'den İbn-i Mace bize haber veriyor. Allah'ım diye dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Kim ki bana iman ediyor, beni tasdik ediyor, beni doğruluyorsa, getirdiğim dinin senin katından gelme yegane hak din olduğunu biliyorsa, sen o kimseye imtihanını kolay kıl, malı ve çocukları konusunda sorularını az ver. Sana kavuşmayı ona sevimli kıl ve ölümünü çabuklaştır, yani ömrünü uzun tutma. Ya da çabuk ölsün manasına değil, ölümü kolay olsun, çabuk olsun, rahat olsun. Kim de bana iman etmez, beni tasdik etmez, doğrulamazsa, benim getirdiğim dinin senin katından gelme yegane hak din olduğunu bilmezse, onun da imtihan sorularını çoğalt, mal ve çocuk sorularını artır ve ömrünü uzat. Yani azab-ı ikabı artsın, imtihanı zor olsun diye birinin lehine, birinin aleyhine dua ediyor. Ebu Ümame'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbn-i Mace'den ve Tirmizi'den öğrendiğimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Benim itikadıma göre bence insanların haline en çok imrenmeleri uygun olan kişi şu sıfatları taşıyan mümindir. O Müslümanın yükü ve hali hafif. Dünyayı kendine yük etmiyor pek. Ya da ne kendisi başkalarına yük, ne başkalarının kendine yük olduğunu kabul ediyor. Ama eyvallahsız, halesiz, ilgisiz değil. Her şey onun gözünde sıfır değil. Bir şeylerin değeri var. Yani namazdan pay sahibi. Allah'la diyalog halinde olmanın temel prensip olduğuna inanıyor ve bunu yaşıyor. İnsanlar içinde sıradan. Kendisine özel muameleye razı değil. İnsanların özel değer verip iltifat etmelerini istemiyor. Onun rızkı yeterince. Böyle biliyor, öyle inanıyor. Allah kulluğa yeterince miktar, kulluğa yeterince bir bölüm kendisine rızık vereceğini baştan biliyor ve öylece kabul edip buna sabrediyor. Yani o mevcut rızıkla kul olmayı beceriyor, uğraşıyor. Böyle bir müminin ölümü çabuk, kolay oluyor. Mirası, yani geriye bıraktığı mal az, arkasında ağlayanları da az oluyor. Pek tanınmıyor olarak belki ama ben öyle anlamıyorum. Anlıyor çevresindeki insanlar ölüye çok ağlanmayacağını, 3 günden fazla hele hiç ağlanmayacağını ve biliyor çevresindekiler gerçek iyi bir Müslümanca yaşantının sonundaki ölümün ona rahmet ve merhamet sebebi olduğunu. Hazreti Ömer Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir hatıra naklediyor, bir görgü şahidi olarak şöyle konuşuyor İbn-i Mace'nin beyanıyla. Ben diyor Hazreti Ömer, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i açlıktan bütün gün kıvranıp karnını doyuracak kötü hurma bile bulamıyorken görmüşüm. Estağfirullah. Allahu Ekber. Sübhanallah. Ne diyecekseniz deyin. Nedir bu hayat? Alemlere rahmet bir peygamber. Yani, isteseydi Uhud dağı altın olacak bir peygamber. Yani, Allah'ın Habibi, sevgilisi bir peygamber. Allah'ın yeryüzündeki insanlar içinde kendisine muhatap seçip kendisine vahiy gönderdiği bir peygamber. Cebrail'in yeryüzünde kendisine uğradığı son durak bir peygamber. Bütün gün açlıktan kıvranacak, karnını doyuracak kötü hurma bile bulamayacak. Bunu bize Ömer Efendimiz naklediyor. Ne biçim insanlar mı bunlar? Evlerindeki baklava tepsilerini ya da kebaplarını, böreklerini niye götürmüyorlar peygambere demeyin. Ya da ne biçim bu insanlar, neden böreklerini, çöreklerini, 50 çeşit ekmeklerini, aman efendim ne kadar yemeklerini, hazır içeceklerini ya da çorbalarını neden götürmüyorlar peygambere demeyin. Ya peygamber öyle bir hayatın insanı ki herkes o seviyede yaşayabilir. Bir kere asıl prensip bu. Sonra olunca böyle yaşayacak bir peygamberin kimi dönem imtihan gereği olmadığı da vaki. Demek ki iyi bir Müslüman olunca karnımız daha çok doyacak, göbeğimiz daha büyüyecek anlamına bir beklentisi olmasın Müslümanların. Bütün gün açlıktan kıvranan bir peygamberin ümmeti olmak, hatta bunu giderecek, açlığı giderecek hurma bile bulamamak, böyle bir peygambere ümmet olmak, insanın başına neler getirecekse bunu baştan kabullenmek. Hatta adamın biri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelip der ki, ya Resulallah seni ben gerçekten seviyorum. Ne dediğinin farkında mısın diyor Peygamberimiz. Yani ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet vallahi ya Resulallah ben seni seviyorum diye iki kere daha böylece üç defa tekrar ediyor adam aynı sözü. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. O zaman kendine yokluktan bir zırh hazırla. Çünkü bu senin iddia ettiğin şeyi kim iddia etmişse ona fakirliğin gelmesi suyun sel yatağına ulaşmasından daha yakındır buyuruyor. Yani gerçekten cidden peygamberi özden seven insanlar mutlaka fakir olacaklar anlamına gelirse peki ama sahabeden neden öyle çok zenginler duyuyoruz? 30 bin askerin silah ve teçhizatını karşılayacak kadar zengin bir Hazreti Osman veya bir o kadar zengin Abdurrahman bin Avf'ı neden unutuyoruz mu? Yoksa peygamber bunu dememiş mi? Ya da bilememiş mi bazı konuları? Öyle değil ama iyi düşünün. O sizin dediğiniz zenginler bir vakitler bütün servet ve samanlarını, bütün imkanlarını sıfırlamışlar da Mekke'den Medine'ye bir can olarak kendilerini atmamışlar mı? Yani ölünceye kadar hep fakir, kıyamete kadar hep fakir olacak Kur'an'ı söylemiyoruz. Ama bilsin ki peygamber sevgisiyle insanlar bir önceki dönem mallarından, mülklerinden, saltanatlarından, statülerinden yani uzaklaşabilecekler, onları kaybedebilecekler. Bunu baştan kabullensinler. Eban bin Osman bin Affan'dan Tabarani, İbn-i Hibban, Tirmizi ve İbn-i Mazi'ye rivayet ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kim ki arzusu, amacı, asıl gayesi dünya olursa Allah o kimsenin aleyhine işini darmadağın eder. Fakirliğini iki gözünün arasında kılar. Yani dünyalığı elde etmek uğrunda sıkıntılar çeker. İhtirası da dinmez, bitmez, doymaz hiç. Ve dünya nimet ve malından kendisi için kaderinde yazılmış olan miktardan başka hiçbir şey ona gelmez. Yani o adam dünyayı kucaklayacağım emelindedir, bu niyettedir diye her şey onun olmaz. Kimin niyeti arzusu da ahiret olursa Allah o kimse için dağınık işlerini toparlar, düzenler. Zenginliğini kalbine yerleştirir. Dünya nimetleriyle malı da boyun eğerek ona rahatlıkla giderler. Bir mukayese görüyoruz hadiste. Dünyayı hedefleyen, ahireti hedefleyenler. Kimin asıl amacı, asıl prensibi, temel düşüncesi, bütün gayesi, büyük gayesi dünya ise bu adam doymaz bir kere. Yani doyma imkanı baştan da yoktur, sondan da, çünkü dünyanın hepsi onun olsa bir dünya daha isteyecektir. Nasıl doysun? Neden doysun? Nerede dursun? Neye göre dursun? Allah'a teslim olan bir ruh haliyle insanlar ancak durabilirler. Değilse nasıl dursunlar insanlar? Mesela Araf suresinin 175, 176 ve 177. ayetlerinde anlatılan bir adam, bir örnek model var, kötü bir örnek. Çünkü 177'de sa'e meselenil kavmul lezine kezzebu bi ayatina ve enfusuhum kanu yazlimun şeklinde beyan edildiğine göre Gerçekten bu Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin örneği ne kadar kötü. Demek ki bir kötülüğün örneği bu insan. Aslında önce Allah'ın ayetlerine muttali olmuş. Kur'an'ı, sünneti, Allah'ı, peygamberi bilmiş veya kendi dönemine ait vahiyden haberdar olmuş. Allah'a kulluk bilincine ermiş. Allah'a nasıl kul olunur, Allah nasıl razı edilir, değilse Allah'ın gazap ve azap yolları nedir bunun farkında bir adam. Fakat bu bildiklerinden soyunu vermiş, çıkarıvermiş üstünden sanki, kafasından atıvermiş, hiç ilgisi kalmamış ve düşmüş şeytanın peşine. O da sapık, o da azgın, o onu azdırmış, o onu saptırmış. Evet, dileseydi aslında böylece yüce bir makamda olacaktı, Allah ona yücelikler ihsan edecekti ama o yeryüzünde ebedi kalacağını zannederek plan ve programını buna göre ayarlamış ve hevanın peşine, boş şeyler peşine, kendi heva ve hevesinin peşine düşmüş. Tıpkı bir köpek gibi. İn tahmil aleyhi yelhez, ev tetruku yelhez. Düşünün köpeği, salıverin, kenarda, gölge ya da güneşte beklesin, ağzı bir karış açılmış, dili bir karış dışarıda, habire nefes almaya çalışıyor. Ağzı bir karış açık, dili bir karış dışarıda, habire nefes almaya çalışıyor, doymuyor, kenarda beklediği halde, yorulmadığı halde. Salın avın peşine ya da koşsun bir yere, durmasın, tekrar koşturun, bir kere daha koşturun, yorun iyice. Yine nefes nefese kalmış hayvan, doymuyor ki nefese. Sanki bugünün insanlarını görür gibi oluyorum. Milyonlar, milyarlar kazanıyorlar, doymuyorlar. Milyarlar ve milyarlar, milyarlar kazanıyorlar, yine doymuyorlar. Ayın 20'sine 7,5 milyar ödemesi var. Ama işler çok kesat. Henüz daha 6 milyar toplamış, ayın 15 olmuş, daha 5 gün var. Ne yapsın bu adam? 1,5 milyar açık var. Yani 15 günde 6 milyar topladığını ne çabuk unutuyor. Tabii 60 milyar toplasa yine unutacak çünkü doymayacak bu adam. Doyma derdi yok. Hadisten de bunu öğrendiğimi zannediyorum ya da hadis bana bunları hatırlattı. Fakirlik iki gözünün arasında, işleri darmadağın, kafa darmadağın, bütün hayatı perişan. Ve ihtiras içinde, sıkıntı içinde, mahu perişan ama dünyayı kucaklayacağım dedi diye de her istediği ona verilmiyor. Yine ayrılan miktar kadar onun. Ama kimin niyeti arzusu da ahiretse, Allah'ı memnun etmekse onun ne problemi? Bütün işler yerinde, kalbi zenginlik yerleştirilmiş bir vaziyette, huzur içinde müstani ama dünyayı istemedin diye ona da dünyadan hiçbir şey verilmeyeceğini zannetmeyin. Dünya da ona ve hiye rahimetün, can isterse boyun büküp teslim oluyor. Elinize bir fener alın, bir el lambası ya da projektör. Tutun karşıdaki ışıkta bir adam, arkaya gölgesi düşmüş. Sanki imtihana tabi olan o olsun. Gölgesini dünya farz edin, projektör, nur, o da ahiret saadeti olsun. Adamın temel derdi, asıl prensibi, programı, gölgesini yakalamak, gölgeye doğru dönmek, gölgeyi büyütmek olsa, gölgem daha geniş, daha büyük, daha şumullü, daha ihatalı olsun dese, ne yapacak? Sırtını dönecek nura, gölgeye doğru daha bir adım atacak, gittikçe gölge büyüyecek, o nurdan uzaklaşacak, her taraf kapkaranlık, belki bir minicik, mini minnacık ışık kadar, belki gün olacak, onu da kaybedecek şekilde nurdan uzak. Derken birdenbire fark ediverse, sizin anlatacağınız bir ayetle, okuyacağı bir hadisle, yani muttali olacağı İslam'ın bir ışığıyla haberdar olup pişmanlık manasına, ben ne yaptım, ne işim var da geldim buraya, kapkaranlık dünyada bu zulmet içinde kaybolup gidiyorum diye pişmanlığının beyanı dönüverse geriye, nura doğru, projektöre doğru, ışığa doğru dönüverse, söyleyin, dünya ve dünyalıklar anlamını verdiğimiz o gölgesi orada kalır mı? O da canı isterse tıpış tıpış onu takip eder ve nura doğru yaklaştıkça aslında dünya ve dünyalıklarla ilgisi yani gölgesi çoğalır da adam iltifat bile etmez. Ne kadar olursa olsun ne fark eder onun için. O asıl tanıyacağını tanışacağını baştan öğrenmiştir. Hazreti Ayşe annemizden Ebu Davud'da ve Muvatta'da görebileceğiniz bir hadis. Gerçekten mümin, güzel ahlakı sayesinde nafile oruç tutup namaz kılanın derecesine yetişebilir. Yani o zaman nafile oruç tutanlar, nafile namaz kılanlar, bırakın bu namazları ve oruçları, ahlakınızı güzelleştirirseniz siz çok daha fazla sevaba erebilirsiniz mi diyeceğiz? Öyle değil. Ama oruç tutuyor, namaz kılıyorsa, sevap içinse, ahlakını güzelleştirince bu sevaptan payı hatta daha güzel olabilecek. Hem ahlakı güzel olsun, hem de nafile oruç tutsun, hem ki nafile namaz kılsın, daha güzel olsun tabii. Lakin sadece oruç tutuyor, sadece namaz kılıyor ama ahlakı güzel değilse, hem de ahlakı bir de kötü ise, o zaman oradan bir veballe belki o namazları, oruçları onun hayrından eksiltmeye sebep olabilecektir. Daha önce duydunuz mu bilmem, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir iflas eden tabiri, tarifi vardı. Soruyor sahabesine, müflis kimdir diye, iflas eden kimdir? Diyorlar ki, el-muflisu fina, men la dirheme lehu ve la meta'a leh. Bize göre müflis, iflas eden, sıfırı tüketen kişi, yani ne dirhemi, ne parası, pulu, ne markı doları, ne bir lirası kalmayan insan demektir. Ama bize göre yani sen ne diyeceksen dinlemeye hazırız ya Resulallah dercesine. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir adam düşünün ki kıyamet gününde hesap kitap için abdestle namazla gelir, oruçla gelir, nafile ibadet ve itaatla gelir ama birini dövmüş, birine sövmüştür, birinin kanını dökmüş, birinin malına tecavüz etmiştir. Derken hak sahipleri gelip ondan haklarını alırlar, alırlar da hak sahiplerinin hakkı bitmeyince bu adamın verecek ibadet ve itaattan payı kalmadığı için artık hak sahiplerinin günahından buna yüklenmeye başlanır. İşte gerçek iflas eden odur diyordu. Allah korusun ama güzel ahlak elbette daha karlı olacaktır. Ama benim ahlakım güzel olsun, kalbim de tertemiz, öyle temiz olsun ki ne namaz, ne abdeste, ne oruç, ne hacca ihtiyacım kalmasın demeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü ahlakın güzelliği aynı zamanda namaz, oruç veya emri bil maruf, nehy anil münker gibi Kur'an'ın istediği yapılması, Allah'a kulluğun gereği olan işlerin artmasına, isyan olan işlerin de azalmasına bağlıdır. Değilse adam neye göre güzel ahlak sahibi olacak da? Güzel ahlak dediğimiz ne de? İnsanların hayrını istemek, insanların vahiy ile tanışmasından yana olmak, yani Allah'ın istediği bir hayatın insanı olmak. Kim Müslüman kardeşine karşı tevazu gösterirse, mütevazi davranırsa, Allah onu yüceltir. Kim de ona karşı kibirlenirse, Allah onu alçaltır. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bir bölümüyle, bir de Tabarani'de göreceğiniz bu hadis, aleyhissalatü vesselam tekrar ediyorum, şöyle buyuruyor. Bir insan eğer Müslüman kardeşine karşı mütevazi davranır, alçak gönüllü davranırsa, Allah onu yüceltir. Kim de Müslüman kardeşine karşı yücelik iddiasıyla kibirlenir öyle davranırsa Allah onu yüceltir. Ya, estağfurullah. Allah onu alçaltır. Yani insan kendisi yücelik iddiasındaysa Allah sanki vuruyor tepesine, alçak oluyor o insan. Ama insan kendini alçak biliyor, yani kelime mukabil olsun diye dedim, gönül alçaklığıyla, alçak gönüllülükle davranıyorsa Allah da ona yücelikler ihsan ediyor. Ebu Yala ve Beyhaki'den rivayet edilen bir hadis. Şüphesiz siz insanlara mallarınızla yetişemez, onların gönüllerini bu şekilde alamazsınız. Ancak sizin güler yüzünüz ve güzel ahlakınız onlara yetişebilir ve böylece onları memnun edebilirsiniz. İnsanlar birbirlerini sevmeleri ya da birbirlerinden kaçmaları konusunda gerçekten özgür bir kalp sahibidir. Yani sevmeyince sevmiyor insanlar. Yığınlarla mal verseler de, dünyayı bağışlasalar da, kulun kölen olayım diye hizmetinde koşsalar da, el pençe divan karşısında bekleseler de, sevmeyen sevmiyor sevdiğini biliyorsunuz. İstediğinizi verin, dilediğinizi yapın. Ama eğer onların gönüllerini almak istiyorsak, onların hayrını düşünelim, güler yüzlü olalım, güzel ahlaklı olalım, o zaman onlar memnun olabilecekler. Çünkü Aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz yine. Allah bir kulu sevdi mi, amelleriyle, ahlakıyla sevdi mi, Cebrail'e haber verirmiş. Dermiş ki ben falan kulu seviyorum. Cebrail gök ehline haber veriyor. O da yer ehline haber veriyormuş aynı durumu. Böylece insanlar o kulu seviyorlarmış. Biz de Müslümanların bizi sevmesinden yana olalım. Bilebildiğim kadarıyla bunun iki faydası olacak. Birisi, eğer insanları cehennemden uzaklaştırmaya, cennete sevk etmeye dertliysek, onlarla diyalog için onların bizi sevmeleri kârlarına olacak, kârımıza olacaktır. Onun için sevsinler, bırakın sevmelerini isteyelim. İkincisi, onların bizi sevmeleri, Allah'ın bizi sevmesi manasına gelecek ki, bu açıdan zaten onların sevmesini hepten isteyelim. Ebu Hureyre'den Buhari, Müslim, İbn-i Mace ve Darimi'de görebileceğiniz bir hadis. Hatta Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 2. cilt 235 ve devamında da rastlayabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hutbesinde "Ashabım, sizden hiçbirinizin ibadeti asla kendisini kurtaramaz." buyurmuş. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, seni de mi ibadetin kurtaramaz?" diye sordukları zaman Allah'ın Resulü, "Evet, beni de. Şu kadar ki Allah beni rahmetiyle örtüp muhafaza etmiştir." buyurdu. Devamla, "Ashabım, doğruyu arayın. İbadetinizde ifrata düşmeyin. Hiç olmazsa ona yaklaşın. Gündüzün ilk ve son saatlerinde yürüyün. Gecenin de bir saatinden istifade edin. Her hal ve hareketinizde itidali elden bırakmayın ki maksadınıza ulaşasınız." buyurmuştur. Tekrar ediyoruz. Demek ki insanlardan hiçbiri yaptığım ibadet ve itaatlar beni garanti kurtuluşa sevk edecek. Ben garanti cennete gidiyorum, cehennemden kurtuluyorum diyemeyecek. Ya Allah kabul damgası vurursa, "Kabulümdür, tamam, senin ibadet ve itaatlarını kabul ettim. Karşılığında sana cennet veriyorum. Bütün amellerin sana cennet kazandırdı, ben bunu onaylıyorum." dersen hala, hatta buna şaşıran, "Bu ibadet ve itaat ciddiyse ama" diyen, yani gereği gibiyse, tam Allah'ın dediği gibiyse yine de mi diye peygambere şöyle soruyorlar, "Ama ya Resulallah, sende mi öyle, yani seni de mi ibadetin kurtaramaz?" "Evet" diyor aleyhissalatü vesselam, "fakat kural olarak bu böylecedir de Allah beni rahmetiyle örtüp muhafaza etmiş, yani baştan benim ibadetlerimin kabul olduğunu beyan buyurmuştur da ondan. Değilse Allah ancak kabul ettikten sonra ibadet ve itaatları, o zaman biz cenneti hak edeceğiz." Devamında şöyle diyordu sallallahu aleyhi ve sellem, "Ashabım, madem ki hareketiniz, tavrınız, davranışınız Allah'ın onayından geçtikten sonra size cennet kazandıracak, o zaman doğruyu arayın. En doğru, size cennet kazandıracak olan iş peşinde olun. İbadet ve itaatınızı ifrata düşmeyin. Dengeyi kaybetmeyin. Yani aşırı gitmeyin, çizgiyi aşmayın. Hiç olmazsa Allah'ı razı edecek sınırda olmaya gayret edin ve buna yaklaşın. Bunun peşi sıra olmak, yani dengeli olabilmek. Mesela evlenme öncesinde görüyorum insanları. Kafaya taktıklarıyla evleneceklerine sanki garantileri var. Israr edip, evirip çevirip, tekrar tekrar aynı şeyi söyleyenlere sanki bunları bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Söyleyin, Allah sizi kiminle imtihan edecekse sen onunla imtihan olmayacak mısın? Evet. O zaman hiç olmazsa inancını bozma, dengeli ol ki Allah seni onunla imtihan edince sen imtihanı başaran, hiç olmazsa ilk giriş dönemini başaran birisi olarak başla bu işe demek zorundayız. Devamında şöyle ifadeleri var aleyhissalatü vesselamın, "Gündüzün ilk ve son saatlerinde yürüyün. Namaza yürüyün, hayata yürüyün, yani ilkinden sonuna kadar, gündüzün başından sonuna kadar Allah'a kullukta sahi edin, gayret edin, gecenin bir saatinden de istifade edin, yani geceyi de tüm uykuya ayırmayın, hep uykuda, uyku peşinde olmayın, Allah için, Allah adına yapılacak işler olduğunu bilin ve ona göre hareket edin." Biz buna göre hareket edince ne çıkacağını zannettiniz? Yani insanlar gündüz ve geceyi nasıl mukayese etseler, ben Müzzemmil suresinden şöyle bir mukayese unsuru öğrendiğimi zannediyorum. "Ya eyyühel müzzemmil, Ey, kendi dünyasına bürünmüş, köşesine çekilmiş yatan insan. Ey peygamber, kum illeyle illa kalilen nısfehu evin gus minhu kalilen evzit aleyh. Bütün gece değil ama. Yarısı olabilir. Üçte biri ya da üçte ikisi olabilir. Kalk geceleyin ve rattilil Kur'an'a tartıyla ve Kur'an oku. Gereği gibi yavaş yavaş anlayarak. Çünkü bu senin için ağır bir yük, ciddi bir sorumluluk, mizanda bir ağırlık anlamına gelecektir. İnna senulki aleyke kavlen sakıyla. Sonra gece öğrenmesinin, gece okumasının sistematiğini öğrendiğimiz 6. ayet var sırada. İnne naşiyetel leyli hiye eşeddu vat'en ve akvamu gila. Çünkü gece öğrenmesi, gece uyanıklığı, gece beraberliği, gece Allah huzurunda olma bilinci hem daha güzel, hem daha kıvamında, hem daha etkilidir. Sözü anlamak, söz söylemek açısından. Ayrıca inne leke finne harisab hantavila, gündüz uzun uzadıya işlerimiz olacak. Aleyhissalatü vesselama böyle buyuruyor Allah. Yani gündüzün senin uzun uzadıya işlerin var. İşte biz de aleyhissalatü vesselama benzer manada gece aldığımız mesajı, gece Allah'la beraberliğimizin gereğini gündüz eylem olarak, gündüzün ilk ve son saatleri arasında eylem olarak ortaya koyalım. Yürüyelim, gidelim, hareket edelim, duralım, devam edelim, söyleyelim, konuşalım, alalım, verelim ama gece aldığımız mesaj doğrultusunda olsun, bizim kulluğumuz için olsun. Abdullah bin Ömer'den Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, Buhari ve İbn-i Mace'de göreceğiniz bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor Abdullah bin Ömer, iki omuzumdan tuttu ve ya Abdallah, sen dünyada bir yabancı gibi yahut yoldan geçen bir yolcu gibi ol ve kendini mezarlar halkından, ölülerden sayıver buyurdu. Abdullah İbni Ömer'e aleyhissalatü vesselamın bir tavsiyesi. Ey Abdullah, sanki yabancısın dünyada. Yurdundan, yuvandan, çevrenden, tanıdık bildik insanlardan, bildik simalardan, kaldırımlarını tanıdığın, o bölgeden, o beldeden uzak. İşte böyle bir insan gibi ol. Ya da yolcu gibisin say. Bir yerden bir yere giderken bir yerde mola vermiş bir yolcu gibi. Orayı ne kadar düzeltir, orada ne kadar yerleşeceğine kendince kanaat ederse, işte sen de kendini o kadar say. Ayrıca farz et ki mezar halkındansın. Sanki öldün ve mezardasın. Sanki dünya bu anlamda bitmiş ve hesaba çekileceksin. Her yaptığın işin sonunda ben bunun hesabını nasıl öderim diye kendini mezar ehlinden sayıver. Harise bin Vehb'den Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de yer alan bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Dikkat ediniz. Ben size cennetlik olanları haber veriyorum. Zayıf olup, toplum nazarında zayıf görülen her mümin, dikkat ediniz, ben size cehennemlik olanları da haber veriyorum. Katı yürekli, mal biriktirmeye çok düşkün olup, hayırda harcamak konusunda çok cimrilik eden ve ululuk taslayan kibirli kimseler. Yoruma ihtiyacı olmayacak kadar açık olduğunu zannettiğimden tekrar okuyorum. Dikkat ediniz, ben size cennetlik olanları haber veriyorum. Zayıf, yani toplum nazarında zayıf görülen her mümin, toplum ölçülerine göre, yani İslam'dan kaynaklanmayan toplumsal ölçülere göre zayıf görülen, imkansız görülen, fırsatsız bilinen her mümin. Dikkat ediniz, ben size cehennemlik olanları da haber veriyorum. Katı yürekli, mal biriktirmeye çok düşkün olup, hayırda harcamak konusunda çok şimri ve kendini büyük zanneden, ululuk taslayan kimse. Ebu Zerri Fari'den, Beyhaki'nin Şuab-ül İmanında, Ahmet bin Hanbel'in de müsnedinde yer alan bir hadis, Ebu Zer-Gifari radıyallahu anh'ten Allah'ın kalbini halis iman, kalbini selim, selamette, dilini sadık, hak sözlü, kendini mutmain, Rabbininkilere razı, huylarını müstakim, doğru ve doğrulanan, kulağını dinleyici ve gözünü bakıcı kıldığı kişi geçmiş ve kurtulmuştur. Kulaksa bir hunidir, göz ise kalbin bilinç ve can bulduğu şeyin karar yeridir. Evet, kalbi bilinçli ve deri kılınan kişi geçmiş ve kurtulmuştur. Kurtulan, felaha eren bir insan tipinden söz ediyor bu hadis. Kalbinde halis iman olacak, katışıksız, şirke bulaşmamış. Böylece kalbi salim, selamette olacak. Dili de sadık, hak sözlü, hakkı söyleyen bir dil sahibi olacak. Böylece kendi mutmain, ne dediğinin bilincinde, ne söylediyse doğru olduğunun farkında, Allah'ın kendisine verdiklerinden razı, kalbi mutmain olacak. Huylarını Allah'ın müstakim kıldığı kişiyi de düşünün. Hem doğru, hem doğruca cennete götürecek bir ahlak sahibi. Kulak da dinleyici olacak, hakka dinleyen, hakka kulak veren bir kişi, bir kimlik düşünün. Bir de gözü var ki gözetleme imkanına sahip, Allah'ın gözcüsü bir göz. İşte bu kişi geçip gitmiş ve kurtulmuş, cehenneme düşmemiş, sıratı geçebilmiştir. Düşünün, kulak bir huni, göz ise kalbin bilinç ve can bulduğu şeyin karar yeridir. Yani kulağa dökülür her şey belki ama kalbe gidince orada kabul ya da ret makamı bulur. Göz de öyle, gözden gidenler de öyle. Yani Allah'ın gözle anlaşılır ayetleri, kulakla bilinir, dinlenir ayetleri vardır. Bu ayetler kalbe ulaşınca, bu ayetlere göre hareket, bu ayetlerden esinlenen sesler ve bakışlar, yani kulak ve gözle intikal kalbe ulaşınca, orada ya iman olur ya ikrar, ya da ret ve küfür olur. Kalbi bilinçli ve diri kılınan kişi, kalbi bu işlere hazır olan kişi, geçip gitmiş ve kurtulmuştur, cehenneme düşmemiştir ya da Allah'ın rızasına ulaşmıştır. Et-terrib ve terhib'de yer alan bir hadis. Çare ve tedbir kaderden hiçbir şeyi geri çeviremez. Çare ve tedbir. Peki neden çare üzerinde duruyoruz? Neden tedbir almaktan dolayı sorumluyuz? Almazsak neden sorumluluğumuzu yerine getirmemenin cezasını çekeceğiz? O bizim ayrıca görevimiz. Değilse Allah nasıl imtihan edecekse onu ortadan kaldırmıyor zaten yaptıklarımız. Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ında yer alan bir hadis. Yine Ebu Zer-i Gıfari'den. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Hangi kul dünyaya meyletmemişse Allah onun kalbinde hikmeti filizlendirmiş, dilini onunla söyletmiş, o kula dünyanın aybını, derdini ve dermanını göstermiş ve onu oradan selam yurdu, daru selam olan cennete salimen çıkarmıştır. Hikmet, Kur'an ve sünnettir burada. Tekrar okuyorum. Ebu Zer-i Gıfari'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Hangi kul dünyaya meyletmemişse Allah onun kalbinde hikmeti yani Kur'an ve sünneti filizlendirmiş, dilini onunla söyletmiş, Kur'an ve sünnetle söyletmiş, o kula dünyanın aybını, derdini ve dermanını göstermiş ve onu oradan selam yurdu olan, daru selam olan cennete, selamet yurduna salimen çıkartmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.